Ayrım 39.
Muhalefet görevlerini ve araçlarını bir eksen etrafında birleştirebilmek. Enterkonekte tarzın anlamı işte bu. Enterkonekte tarzda tek bir noktadan başlamak yerine birkaç noktadan başlayabilmek mümkün. Halkaları birbirine bağlamak, hiçbir halkayı tek başına ele almamak. Çünkü her halka kendi başına etkisiz ve önemsizken bir zincir oluşturmak üzere ele alınabildiği ölçüde etkinlik ve önem kazanabiliyor. Üstelik bu özellik nesnel düzlemde muhalefet hareketinin parçalı karakterine müdahale tarzını da belirliyor. Durumu böyle tanımlayınca öncelikler kuralından vazgeçmiş mi olacaksın? Hayır, birkaç noktadan start verdiğin zaman bile önceliklerini göz önünde tutmak mümkün. Önemli olan yekpare çözümden kaçınman. Tutunca zincirin esas halkasını, peşindekileri sürükler gelir yanılsamana düşmemen. Şimdi önemli olan bu. Tersinden söylersek, önemli olan eksensiz bir çalışmada boğulmaman. Parçalı görevleri yerine getireceğim diye kendini parçalamaman, dağıtmaman. Parçalı muhalefeti, parçalı programları, bu parçalara ayrı ayrı müdahale edebilen bir anlayışla ele alabilir ve örgütleyebilirsin. Şimdi muhalefetin yek vücut olmasını ve muhalefetten tek ses çıkmasını istemen gerçekçi değil. Yekpare çözümler ve bunlara denk düşen siyasi yapılar bugün ancak nispeten küçük ölçekte ve belki her parça için ayrıca söz konusu olabiliyor. Ama bunun karşıtı federatif değil yine enterkonnekte bir müdahale biçiminde yatıyor. Çözümü yerel inisiyatiflere bırakman, kendiliğindenciliğe teslim olmandır. Enterkonnekte tarz bunun da ötesindeki çözüm. Federatif yerine enterkonnekte bir çözüm, birleşik bir zemin yaratma çabası olabilir. Birleşik olabilmesi için birleştiren lazım, eksen lazım. Bu ise günümüzde bir devrimci kurmay çalışmasıdır. Birleştiren sınıfa ve toplumsal muhalefete, siyasete bilinci dışarıdan götürendir. Bu bağlamda mutlaka Leninist kalman tek çözümdür. Öte yandan kurmay çalışması önündeki işlerin ekseni olabilir ama kendisi olamaz. Tek başına yekpare bir devrimciler örgütü de yetmiyor. Bugün aynı sürecin unsuru olan ama birbirinden farklı birkaç devrimciler örgütü, müfreze daha lazım. Parçalı muhalefeti birleştirmeyi hedefleyen kurmay çalışması örgütü ve parçaları örgütleyen devrimci kitle örgütleri nasıl oluşacak? Tanımı gereği, negatif söylem yüklü programlardan yıkmak ziyade pozitif söylem yüklü programların yaratmak öne çıktığı bu tarzda böyle bir eylemin programın muhtevasına göre örgütlenmelerin nasıl biçimlenecek? Nasıl bir örgütlenme tarzı? Örgütlenme tarzını tercih ettiğim faaliyet tarzı belirleyecek. Öyleyse enterkonnekte faaliyetine uygun bir örgütlenme tarzı. Bu sorunun yanıtını yukarıdaki çerçevenin içini doldururken sorabileceğin şu sorularla arayabilirsin. Sevk ve idare eden bir öncüler örgütünden eski deyişle öncü savaşçı bir parti. Önce bunu yakalayabilmek için parçalı muhalefeti birleştiren bir kurmay çalışması örgütünü nasıl tasarlayabilirsin? Muhalefeti sürükleyen bir muhalif devrimci kitle örgütünü. Eğer haldeki durumda işçi hareketi böyle bir özelliğe sahipse, sürükleyicilik de ona düşmez mi? Öyleyse önce bir devrimci işçi çalışması örgütü lazım değil mi? İşçi çalışmasını örgütlerken kendini nasıl örgütleyeceksin? Ya da kendini örgütlerken işçi çalışmasını? Söz gelimi eski dev gençin yeni tarzda işçi alanında üretilmesiyle mi? Böyle olabilirse, bir dev işçi olabilirse, bu iş yeri komite ve konseyleri çalışması sendika şubelerinde yönetime gelme. DİSK bünyesinde çalışmaları içeremez mi? Dev işçi çalışmasında sendikalarda devrimci işçilerin yönetime gelmesinde en ideal yolun, bunların iş yeri konseylerince saptanmış görevliler olarak sendika yönetimine seçilmeleri olduğunu öne süremez misin? Diğer muhalefet alanlarında da dev işçi anlayışı ile ama farklı türden devrimci kitle örgütlenmeleri yaratılması peşinde koşamaz mısın? Dev işçinin türevleri her muhalefet alanında uygun çalışmaları örgütleyen farklı biçimlerde mücadele örgütleri olamaz mı? Öğrencilerin örgütlendiği dev genç, gecekondu yoksullarının örgütlendiği dev genç, insan hakları müfrezeleri, halkın muhalefet ve kültür evleri, memur öğretmen sendikaları, gecekondu bölgelerindeki muhalefeti komiteleştirme çalışmaları. Yani mevcut demokratik kitle örgütlenmelerinin imkanlarını değerlendirmeyi de gözeterek, ama bilinen tarzdaki demokratik kitle örgütlerinden farklı olarak, müfrezelerin yaratacağı yeni tarz devrimci kitle örgütleri konusunu hiç düşündün mü? Bütün bu çalışmaların en geniş kitle çalışması için de en dar kadro çalışmasıyla birlikte sürdürülmesi, daha genel düzlemde muhalefet meclisi çalışması, dev işçi ve diğer çalışmalar ile kurmay çalışmasının beraberliği anlamına gelmez mi? Bu faaliyeti hemen her yerde muhalefet komitesi kurmak olarak değil, ama muhalefet komiteleri, iş yeri komiteleri, amfi komiteleri, halk komiteleri, kurma çalışması yapmak şeklinde sürdüremez misin? Bir başka deyişle bütün bu çalışmaları yeni tarz bir devrimci partiyi ve belki yeni tür bir cepheleşme anlamına da gelen muhalefet meclisini yaratmayı gözeterek ele alamaz mısın? Böyle bir faaliyetin mütemmim cüzü olarak özellikle önümüzdeki dönemin koşullarını değerlendirebilme kaygısıyla siyasi bir dernek statüsündeki Demokratik Kitle Partisi'ni yaratma önerilerini de sorguluyor musun? Elbette aradığın yanıtların, çözümlerin niteliği, senin bu soruları çoğaltmanı ya da bunları daha anlamlı kılmanı gerektirir. Önce bu tür soruların araştırdığı tarzın geçmiştekinden bariz farkı olduğunu kabul etmelisin. Nedir bu fark? Politik olarak mücadele alanlarını yekpare şekilde kapması değil, önce birleştirmesi. Teorik olarak emekçilerin iktidara talip olabilmesi için yalnızca yeni tür bir devrimci partiye değil, muhalefet meclisinde de eş zamanlı olarak sahip olması ihtiyacına denk düşmesi. Böyle bir tarzın aynı zamanda yeni tarz bir devrim anlayışının politikleşmiş bir toplumsal devriminde gereği olduğu açık. Parti ve muhalefet meclisinin yaratılmasını aynı anda ve birlikte tasarlamaya giriştiğinde dev işçinin, motor devrimci kurmay çalışması örgütünün eksen olduğu bir hareketleşme sürecini başlangıçtan itibaren örgütlü bir tarzda yaşamayı da amaçlamış olmaz mısın? Ancak bu şekilde kendinden menkul olmayan bir öncülük misyonu ile partin ile iktidarı almayı ve bunun için muhalefet meclisinde de iktidara aday olmayı amaçlayabilirsin. Bu kurmay örgütün politik önderliğinde muhalefet meclisinin başkanlık kuruluna aday olmaktır. Başkalarıyla birlikte aynı masa etrafında fakat kendi sandalyende. Bu mecliste dev işçi, dev genç ve benzeri örgütlerinle bir grup oluşturman ise yine kendi sandalyelerin ile yer alman demektir. Örgütlenme sorunlarının kuralları. Diğer türden devrimci modellerde olduğu gibi bu tarzın gerçekleşmesinde de her halükarda göz önüne alman gereken bazı sorular var. Bu soruların yanıtlarını bugünden bulman olanaksız. Ama bu soruları sormadan çalışmaya girişmen de neredeyse olanaksız. Enterkonnekte politik faaliyetin olmazsa olmazı, bir kurmay çalışmasının örgütlenmesi ise, böyle bir ihtiyaç her şeyden önce enterkonnekte politik faaliyetin her alanında ve bölgesinde inisiyatif sahibi devrimcilerin söz, yetki ve kararlarında yatıyor. Özellikle içinde bulunduğun koşullarda, her alanda ve bölgedeki devrimcilerin faaliyetin içeriği ve biçimlenişi hakkındaki kararlara katılmasını nasıl sağlayacaksın? Böyle bir katılım sağlanamadığı takdirde herhangi bir önemli girişimde bulunman neredeyse olanaksız olduğuna göre, bunun nicel özelliğine bağlı olarak devrimci inisiyatifler ya da müfrezeler şeklindeki katılımları doğrudan demokrasi ilkelerine şimdiden el verdiğince işlerlik kazandıracak bir imkan olarak değerlendiremez misin? Demokrasi önünde zamanın ve mekanın parçalanmışlığı kaçınılmaz bir engel olarak dikilir. Bu gerekçeyle herkesi aynı anda karar alma mekanizmasına katmak mümkün olamaz. Bu gerekçeyle temsili demokrasi bir zorunluluk sayılabilir. Ama devrimci müfreze inisiyatiflerine dayanan bir çalışmada hiç olmazsa böyle bir pratik engelin ortadan kalkmış olmasını, katılımın etkinleşmesi, doğrudan demokrasinin filizlenmesi ve sınanması bakımından ele almakta sayısız yarar vardır. Bu katılım tarzı, nicel özelliğinden dolayı hiç olmazsa başlangıçta, enterkonnekte faaliyetin bütününe ilişkin olarak, eski tarz örgütlenmelerdeki merkez komitesi ve benzeri zorunlu organlara olan ihtiyacı gereksiz kılmaz mı? Karar alma, politika üretme, yasama ve denetleme işlevlerini doğrudan müfrezeler yerine getiremez mi? Bunlar kararların her yerde ortaklaşa uygulanmasının nasıl olacağını kendi eşgüdümleriyle saptadıkları kurallarla belirleyemezler mi? Süreç içinde bu şekilde bölgesel, sektörel, fonksiyonel iş bölümüne ilişkin görevlerin dağılımı sağlanamaz mı? Bölgesel görevleri coğrafi esaslara göre, sektörel görevleri muhalefet alanlarına göre ve fonksiyonel görevleri yayın, mali sorunlar ve benzeri işlere göre tanımlayabilirsin. Örgütlenme tarzını bu sorularla tasarlaman ve sorgulamanla birlikte aklına gelen diğer soruları da hemen peş peşe sıralaman lazım. Yeni tarz bir örgütlenme tasarımı, eski tarz örgütlenmelerin baskılanmasından kurtulmanı gerektirir. Ama bütünüyle yeni tarz örgütlenmeni bile eskimiş örgütlenme sorunlarından kaçarak bunları görmezden gelerek tasarlaman mümkün değil. Bu noktada evrensel sorunlar senin de karşına çıkacak. Süreç içinde örgütlenme organlarının teşkili, karar alma süreçlerinin örgütlenmesi, konspirasi ve demokrasi arasındaki ezeli çelişkinin hafifletilmesi, merkezileşirken demokrasinin egemenliği altına girmeme, uzmanlaşırken karar alma süreçlerindeki katılımları merkeze bağlı uzmanların ya da sorumluların güdümüne ve böylece merkezi görevleri sürdürenlerin tekeline terk etmeme gibi. Ama her şeyden önce henüz işe girişirken yanıtını tam bilemediğim bir soru daha var. Böyle bir iş bölümünün ülke düzeyinde geliştirilmesi haldeki koşullarda ne ölçüde mümkün? Bunu gerçekleştirecek politik enerji mevcut mu? Henüz işin başındayken, tarzını tartışırken, her örgütlenme için zorunlu olan bazı temel tercihleri de yapmak durumundasın. Yasama, yürütme ve denetleme hangi anlayışla, ne tür ilişkilerde ve araçlarda gerçekleşecek? Karar mekanizmaları nasıl oluşacak? Karar alma süreçleri nasıl gelişecek? Elbette esas olan işlerin, görevlerin hiyerarşisi ama bu işlerin sorumluları ve görevlileri olacaksa bir süre sonra sorumluların, görevlilerin hiyerarşisi ortaya çıkmayacak mı? Bu bürokrasidir. Örgüt kurarken bürokrasiden kaçmak mümkün değil. Bürokrasinin olacağı ama egemenlik kuramayacağı bir örgütü nasıl kuracaksın? Legal-illegal ikileminin ötesinde de facto bir çalışma tarzına bağlı olsan bile kimi ilişkilerindeki konspirasi önlemi ile demokrasi mecburiyeti arasındaki ikilemi nasıl çözeceksin? Konspirasi kimi kez merkezi müdahaleyi ve seçim yerine atamayı zorunlu kılmadı mı? Bu merkeze bağlı bir bürokrasinin yaratılmasına yol açmadı mı? Öyleyse örgütlenmende merkeziyetçiliğin ağırlığı ne kadar, demokrasinin ağırlığı ne kadar olacak? Ağırlık ne demektir? Birimi ve ölçüsü nedir? Karar verme süreçlerinde hangi ölçüye göre söz, yetki, karar sende olabilecek? Ya da zorunlu merkezi dayatma gücünde kararnamelerde mi olacak? Seçim esasına göre olursa bu kez konspirasi nasıl korunacak? Adaylar kendilerini nasıl ifade edecekler? Bütün bunları çözebilecek sihirli bir tüzük olabilir mi? Başlangıçtan itibaren kompartmantalizasyonu zorunlu görüyorsan, bunun denetimi nasıl sağlanacak? Merkezi görevleri sürdürenler her şeyi herkesi bilecek mi? Yoksa onların bilgilerinin de dışında kompartmanlar bulunacak mı? Karşılıklı denetim her düzeyde nasıl sağlanacak? En tepedekileri denetleme, değiştirme fırsatı aşağıdakilere hangi ölçüde tanınacak? Tepedekilerin değişmesi mutlaka bir siyasi ayrılık, kopuş şeklinde mi olacak? Yoksa bir görev devri şeklinde medeni, devrimci yollardan mı? Tepedekiler için yaptırım yalnızca kişisel vicdanları mı olacak? Bütün bu sakıncaları ortadan kaldıracak fiili ve sihirli bir kongre tarzı biliyor musun? Enterkonnekte tarzı uygularken, kurmay çalışması örgütü, devrimci kitle örgütlerinin ve diğer mücadele örgütlerinin içinde mi olacak, üstünde mi? Yani devrimci kitle örgütleri içinde hücreler mi olacak? Kurmay çalışması örgütü ile devrimci kitle örgütleri ve diğer mücadele örgütleri arasındaki ilişkiler, karar alma süreçleri, karşılıklı denetim ve benzeri örgütsel işlerlikler nasıl düzenlenecek? Kurmay örgütündeki demokrasi ile devrimci kitle örgütleri ve diğer mücadele örgütlerindeki demokrasi karşı karşıya geldiğinde belirleyici hangisi olacak? Klasik bir çelişki. Parti ve Sovyet ilişkisinde son sözü kim söyler? Parti mi, Sovyet mi? Teorik politik faaliyet ve pratik politik faaliyet arasındaki bütünlük nasıl sağlanacak? Bu faaliyetlerin fiili bir özellik yaşaması kaçınılmaz değil mi? Yayın çalışması ile pratik politik çalışma arasında bu özellikten kaynaklanan çelişkiler nasıl çözülecek? Matbaaya en yakın olan iyi niyetli emrivakilerle politika üretiminde son sözü mü söyleyecek? Ya da yazdığı her yazıyı pratik politik çalışmaya önceden mutlaka onaylatacak mı? O halde basitçe bir katipler kuruluna dönüşme tehlikesi nasıl önlenecek? Yazılanların yapılmasına mı öncelik verilecek, yapılanların yazılmasına mı? Bütün bu sorulara vereceğin yanıtları ben de çok merak ediyorum. Bu soruların benzerlerini çoğaltabilirsin ve mutlaka çoğaltmalısın. Çünkü ne kadar çoğaltabilirsen önündeki sorunları o kadar kolay tanımlayabilirsin. Ama kendi payıma bir ipucu kuralım var. Nasıl bir sosyalizm istiyorsam bütün yanıtların buna yönelik olmasını tercih ederim. Şurası açık ki sen de ne tür bir tarz tercih edersen et, bu sorulardan kaçabilmen mümkün değil. Bu sorulara açık seçik yanıt bulamadığın sürece yeni bir tarz önerirken ya da bunu benimserken bile, örneğin kurmay çalışması örgütünde olduğu gibi, sadece eski tarz örgütlenmelerdeki çalışmaların ismini değiştirmiş, yani hiçbir şeyi değiştirmemiş ve yeni bir tarz tercih etmemiş olursun. Yine şurası açık ki, bu soruların yanıtı geçmişte yoktu. Geçmişte işe başlarken de ısrarlıca sorulmamıştı, sormamıştın. Kendiliğinden imkanlar ölçüsünde ve koşullara göre çözüm bulunuyordu. Ve çoğu kez kendi katılımın ve inisiyatifin dışında bulunan çözümleri benimsiyordun. Şimdi, hayır, işin başında kesin yanıtlarını bulamasan bile bu soruları mutlaka sormalısın. Soruları soruşun, yanıtları aramada sorumluluk yüklenmen anlamına gelecek. Yanıtların bulunmasına katılımın ise yeni tarz bir örgütlenmenin geliştirilmesinden başka bir anlama gelmeyecek. Yeni bir tarzın yaratılması için örgütlenme anlayışı ve örgütlenme tekniği üzerinde de durmak zorundasın. Yaratıcılık iki unsura bağlı, anlayış ve teknik. Anlayış tasarım ve niyettir, teknik ise yapabilme yeteneği, ustalık, gerekli malzemeye sahip olmak ve bunları kullanabilmektir. Örgütlenme anlayışının ve tekniğinin kuralları. Örgüt anlayışında ittihatçılığı reddetmelisin. Ama örgüt tekniğinde ittihatçı romantizmini koruyabilmelisin. İttihatçılık, komitacılıktır. Ama nasıl? Lenin'i değerlendirirken, örgütlenme anlayışı ile örgütlenme tekniğini karıştırmamalısın. Dolayısıyla kimilerinin yaptığı gibi, örgüt tekniğine bakıp örgüt anlayışına karşı çıkmamalısın. Lenin'in örgüt anlayışının özü, sınıfa bilinci dışarıdan götürecek bir örgütlenmenin yaratılması, kendinde sınıf olmaktan kurtularak, kendi için sınıf olabilmesi için, sınıfın bir devrimciler örgütüyle yukarıdan aşağıya siyasi olarak örgütlenmesi değil mi? Lenin'e göre, sınıfın yukarıdan aşağıya örgütlenmesi ile, sınıfa bilincin dışarıdan taşınması bir ve aynı şeydir. Sen de bu anlamda Leninist olmalı ve Leninist kalabilmelisin. Lenin'in örgütlenme tekniği ise esas olarak, Okrahana'ya karşı güvenliği sağlayacak, örgütü koruyacak bir tedbir arayışı. Okrahana'nın açığa çıkaramayacağı bir gizlilik tekniği, Bolşevik Partisi'nin sürekliliğini sağlayabilmiştir. Lenin, İskra'yı örgütünü yükseltirken, inşa ederken, kenarına kurduğu bir yapı iskelesi tekniği olarak kullanmıştı. Okrahana ile baş eden teknik, CIA ile baş edemez. İskra ile etkili olan çalışma, TV ile başa çıkamaz. Bugün gizliliği ambarda kongre toplamak, görünmez mürekkep ile yazışma yapmak, kurye kullanmak ve benzeri anlayışlarla sınırlamak saf dilliktir. Ama bütün devrimci örgütler önce bir yoldaşa mektubun ezberlenmesi üzerine kurulmadı mı? Ama bu teknikten daha üstün teknik saldırı karşısında gerilla tarzı dışında kalan bütün devrimci örgütlerin ezberi bozulmadı mı? Lenin'in konspirasyon teknikleri 19. yüzyıla aitti ve ancak 20. yüzyıl başlarında geçerli olabilirdi. Şimdi 20. yüzyıl sonlarında 21. yüzyıl teknolojisini edinmek gerekmez mi? Günümüz koşullarında bir yayın organını örgütü kurarken yapı iskelesi olarak kullanmak, ve bundan kolektif örgütleyici olarak yararlanmak da saf dilliktir. Lenin Iskra'yı yayınladığı zaman Çarlık Rusyası'nda 4 gazete vardı ve Lenin 5.sini yayınlamış oluyordu. Dağıtımını 6 ayda tamamlayabildiği bu gazete ile bile muazzam etki yaratabilmesi mümkündü. Şimdi ise kitle iletişimi uydu kanallarıyla TV istasyonlarından yapılıyor. 19. yüzyıl devrimcilerinin romantizmini ve 21. yüzyıl Marksistliğinin gereği olan bir teknolojiyi birleştirmek durumundasın. Örgütlenme anlayışında Leninist örgütlenme tekniğinde 21. yüzyılın komitacıları olabilir misin? Her ikisi de yaratıcılık ister. Vahim olan kişilerin değil, ilişkilerin dile düşmesi. Olup bitenleri göz önüne getirerek bir kez daha düşün. Polis operasyonları, gizli hücre evlerine baskın, kuryelerin izlenmesi, randevuların tespiti, görünmez mürekkeplerle ya da şifreli disketlere yazılmış gizli örgüt dokümanlarının deşifrasyonu ile her zaman başarı kazanma şansını korumuyor mu? Ve bu konuda yapılan tek bir hata bile siyasi faaliyetin kesilmesini getirebiliyor. Bu kadar basit. Ama bu tür incelmiş operasyonlara gerek duymadan, polis devrimcilere elektrik verdiği zaman bile ihtiyaç duyduğu bilgiyi elde edebilme imkanına sahip değil mi? Elektrik çarpınca bağıran normal mi, anormal mi? Normal bir insan elektrik verildiği için bağırırsa ve böyle bağırması için illa da hain dönek inancını yitirmiş biri olması, sayılması gerekmiyorsa, örgütlenme tekniğinde bir bozukluk var demektir. Şimdi bunlara cevaben, bak işte nasıl da teslimiyeti savunuyor, nasıl da işkencede konuşmanın, çözülmenin teorisini yapıyor şeklindeki teşhislerde de bozukluk var demektir. Keşke hiç kimse işkence görmese, keşke hiç kimse işkencede konuşma töhmeti altında kalmasa ve keşke herkes işkencede konuşmayanlar gibi başı dik yaşayabilse. Kuryesi izlenince çökebilen, bir üyesine elektrik verilince çözülebilen bir örgüt tarzı peşinde koşmamalısın. İnsanlar elektrik verildiği zaman bağırdıkları için hain ve dönek sayılmasın. Devrimci örgütlere katılacak olanlar da yalnızca ya da esas olarak elektrik verildiği zaman bağırmayacak olanlarla, izlendiği zaman 6. duyusu harekete geçebilenlerle sınırlı tutulmasın. Elektriğe mukavim kas yapılılardan önce beyinlerinin ve yüreklerinin içi, bilinçleri ve vicdanları sağlam olanlara öncelik tanınsın. İşkencede konuşmamış, arkadaşların da hak ettikleri imtiyazlardan kurtulabilsin ve herkes gibi imtiyazsız olabilsin. Çünkü örgütün bu nedenlerle çöküp çökmemesi örgütlenme tekniği ile bağlantılı, yani teknik bir sorundur. Örgütün ideolojik temeli teknik temelinden önce gelmeli. Günümüzde 19. yüzyıl teknikleri kullanıldığı sürece ve karşı taraf 21. yüzyıl tekniğini elinin altında tuttuğu sürece çökmeyecek bir örgüt kurmak imkansız olur. Ve belki de yalnızca elektriğe mukavim adamlar örgütü kurulabilir. Böyle bir örgüt, elektriğe dayanıklı kaslara indirgenmiş bir örgüt ile sosyalizm ütopyası tasarlanamaz. Bilinç kaslarda değil, vicdanda yatar. Kuryenin izlenmesine ve kasların sağlamlığına bağımlı, kas yapısına endeksli, bir tekniğin ürünü olan örgütleri kurmaktan vazgeçmelisin. 21. yüzyılın örgütlenme tekniğini yaratamaz mısın? Yine ittihatçı, yine komitacı olarak romantik kalabilirsin. Ama artık bu konuda gerekiyorsa bir master plan hazırlayamaz mısın? Artık kuryelerin görünmez mürekkeplerin, gizli örgüt evlerinin demode olduğunun ayrımına varamaz mısın? Devrimcileri elektriği yediğim zaman ya bağırırsam gibi mantık dışı baskılanmalardan azade eden bir tarzın tekniğini de tasarlayamaz mısın? Bugüne dek devrimciler ellerine birer boya kutusu ve fırça alarak gece yarıları polis baskısı altında duvarlara slogan yazmaya mecbur oldular. Haklı bir davanın militan ve meşru bir mücadelesini verdiler. Haklı bir davanın her biçim altındaki militan ve meşru mücadelesini vermeye elbette devam etmelisin. Ama artık eline bir boya kutusu ve fırça alarak duvarlara slogan yazmakla yetinmekten vazgeçip TV, radyo, yayın faaliyetlerine devrimci tarzda müdahale üzerine kafa yormalısın. Artık hedefin bir Iskra olmasın, bir TV kanalı olsun.''